Ayrım 12. Eva Luna, Isabel Allende, sayfa 114. 6. Riya Talabi, kendi merhamet ve yufka yürekliliğinin kurbanı olan insanlardandı. İnsanları o kadar çok seviyordu ki ağzına bakıp iğrenmesinler diye sürekli elinde yüzünü kapatmak için bir mendille geziyordu. Kimsenin yanında yemek yemiyor, bir şey içmiyor, çok seyrek gülümsüyor, kusurunu gizleyebileceği loş yerlerde veya ışığa arkasını dönerek oturuyordu. Yaşamını çevresine uyandırdığı büyük sempatiden ve bende uyandırdığı derin sevgiden habersiz geçirdi. Ülkeye 15 yaşındayken yalnız, parasız, arkadaşsız ve babasının Orta Doğulu bir konsolosdan aldığı sahte Türk pasaportuna verilmiş turist vizesiyle girmişti. Zengin olmak, ailesine para göndermek amacıyla gelmişti. Birincisini gerçekleştirememiş olsa bile ikincisini yapmayı hep sürdürdü. Kardeşlerinin eğitimlerini sağladığı, her bir kız kardeşine çeyiz verdi, babasına büyüdüğü dilenciler ve mülteciler ülkesinde saygınlık işareti olan bir zeytinlik satın aldı. İspanyolcayı tüm yerli deyimleriyle ancak çok belirgin bir çöl aksanıyla konuşuyordu. Konukseverliği ve suya olan tutkusunu da oradan getirmişti. İlk göçmenlik yıllarında ekmek, muz ve kahve ile beslendi. Bir vatandaşın kumaş fabrikasında yerde yatıyordu. Arkadaşı bir çatı altına karşılık ondan binayı temizlemesini, iplik ve pamuk çuvallarını taşımasını ve fare kapanlarıyla ilgilenmesini istiyordu. Tüm bunlar gününün büyükçe bir bölümünü alıyordu, geri kalan zamanını çeşitli işler için kullanıyordu. Kısa zamanda kazancın nerede olduğunu öğrendi ve ticaretle uğraşmaya karar verdi. Büroları dolaşarak iç çamaşırı ve saat satmaya, burjuva evlerini dolaşarak hizmetçileri kozmetik ve kolyelerle baştan çıkarmaya, okulları dolaşarak harita ve kalemler sergilemeye, karargahları dolaşarak çıplak artist resimleri ve askerlerin koruyucusu olan Aziz Gabriel'in posterlerini satmaya çalıştı. Fakat rekabet korkunçtu ve kendisinin olanakları da önemsizdi. Tüccar olarak tek erdemi pazarlıktan hoşlanmasıydı. Bu da kendisi için pek avantajlı olmuyor, ancak müşterileriyle görüş alışverişinde bulunmak ve arkadaş olmak için iyi bir bahane oluşturuyordu. Namusluydu ve hırslı değildi. Kısacası bu işte başarı sağlamak için koşulları uygun değildi. En azından başkent için. Hemşerileri ona taşraya gitmesini, malını halkın saf olduğu köylere götürmesini söylediler. Riya Talabi, atalarının çölden geçişindekine benzer sıkıntılarla yola koyuldu. Başlangıçta otobüsle yolculuk yaptı, sonra taksitle bir motosiklet aldı. Motosikletin arkasına bir sandık yerleştirdi, onunla uzun patikaları ve kendi ırkına özgü dayanıklılığıyla dağları tırmandı. Sonra eski ama dayanıklı bir araba ve daha sonra da bir kamyonet aldı. Bu araçla tüm ülkeyi dolaştı. Andların tepelerine tırmandı, birkaç evde satış yaptı. Buralarda hava o kadar berraktı ki akşam karanlığında melekleri görmek mümkündü. Öğle sıcağında terleyerek, rutubetten ateşi çıkarak, arada bir güneşten eriyen asfalta yapışıp kalan iguanalara yardım ederek kıyıdaki bütün evlerin kapısını çaldı. Rüzgar tarafından dalgalanan bu kum denizinde pusulasız yol alarak kum tepelerini geçti. Boşluğun baştan çıkarıcılığı kanını çikolataya dönüştürmesin diye geriye hiç bakmadı. Sonunda eski zamanlarda durumu parlak olan, nehirlerinde kokulu kakao çekirdeği yüklü kanoların dolaştığı ve petrolün yozlaştırdığı, şimdi ise insanların tembelliğiyle unutulmuş ve jungle'ın yuttuğu bölgeye geldi. Manzaraya aşık oldu. Gözleri hayranlıkla açılmış, ruhu minnetle dolu olarak ilerliyor ve portakal ağacı dikmek için bir karınca sebatı göstermenin gerekli olduğu ülkesinin kırak topraklarını düşlüyordu. Oysa burası meyve ve çiçeklerle dolu, tüm kötülüklerden korunmuş bir cennetti. Burada her tür şey satmak kolaydı. Kendisi gibi para hırsı olmayan biri için bile. Fakat hassas bir yüreği vardı. Yoksulluk içindeki bu insanları sevdi. Her gittiği yerde onu bir arkadaş gibi karşılıyorlardı. Tıpkı büyük babasının misafir kutsaldır inancıyla yabancıları çadırına kabul ettiği gibi. Her kulübede bir limonata, siyah kokulu kahve ikram ediyorlar ve gölgede dinlenmesi için sandalye veriyorlardı. Açık sözlü, neşeli, cömert insanlardı. Söz onlar için sözleşme değerindeydi. Bavulunu açıyor, içindekileri bastırılmış toprak zemine yayıyordu. Müşterileri işlerine yarayacağından kuşku duydukları bu eşyaları kibar bir gülümsemeyle inceliyorlar ve onu gücendirmemek için satın almaya bile kalkıyorlardı. Ama çoğu ne ödeyeceklerini bilmiyorlardı çünkü nadiren paraları oluyordu. Ayrıca paraya pek güvenmiyorlardı. Bugün değeri olan kağıt parçaları yarın devlet başkanının kaprisi yüzünden tedavülden kaldırılıyor veya vebalılara yardım parası toplandığında muhasebecinin bürosuna giren bir keçinin bütün paraları yemesi gibi en ufak bir ihmalde ortadan kayboluyordu. Onlar ceplerinde ağırlık yapan, şıkırdayan ve gerçek para gibi parlayan metal paraları yeğliyorlardı. Daha yaşlı olanlar hala topladıkları paraları toprak kaplarda, teneke kutularda saklayıp avluya götürmüyorlardı. Çünkü hiç bankalardan söz edildiğini duymamışlardı. Ayrıca parayla uğraşan da pek azdı. Çoğu takasla geçiniyordu. Riyad Halabi abi bu koşullara uydu ve babasının zengin olma emrine uymaktan temelli vazgeçti. Yolculuklarından biri onu Aguasanta'ya götürdü. Köye girdiğinde onu terk edilmiş sandı çünkü sokakta tek bir canlı görünmüyordu. Fakat daha sonra küçük postanenin önünde toplanmış bir kalabalık gördü. Bu İnes öğretmenin oğlunu kafasından kurşun olarak öldüğü sabahtı. Katil, Mongolların insan emeği olmadan yetiştiği dik teraslarla çevrili bir evin sahibiydi. Çocuklar babasından kendisine bir çiftlik kalan bir yabancı olan ev sahibinin tüm tehditlerine rağmen düşen meyveleri topluyorlardı. Ağaçlarda o kadar çok meyve vardı ki dallar ağırlıktan kırılıyordu. Fakat mango satmaya çalışmak boşunaydı. Çünkü kimse satın almıyordu. Toprağın armağan ettiği şey için para ödemenin anlamı yoktu. O gün İnes öğretmenin oğlu da arkadaşlarının yaptığı gibi bir meyve toplamak için okula giden yolunu değiştirdi. Tüfeğin kurşunu, yüzünde patlayan gök gürültüsü ve pırıltının ne olduğunu anlamaya fırsat kalmadan alnından girdi, ensesinden çıktı. Çocukların cesedi bir sedye içine getirip postanenin kapısına bırakmalarından birkaç dakika sonra Riyad Halabi abi kamyonunu Aguasanta'da durdurdu. Herkes çocuğu görmeye gidiyordu. Anne olanları anlamadan oğluna bakıyordu. Bu sırada dört üniformalı kendi elleriyle adaleti yerine getirmelerine engel olmak için halkı uzak tutmaya çalışıyordu. Katilin yargılanmadan hiçbir zarara uğramadan çıkacağını bildikleri için bu görevi pek de isteyerek yerine getirmiyorlardı. Riyad Halabi bu yerin yolculuğun sonu ve kaderin gösterdiği yer olduğu önsezisiyle halkın arasına karıştı. Olayın ayrıntılarını öğrenir öğrenmez tereddüt etmeden grubun başına geçti, sanki bunu bekliyorlarmış gibi hiç kimse şaşırmadı. Kendine yol açıp cesedi kollarına aldı, öğretmenin sevine taşındı ve yemek odasındaki masanın üzerine koydu. Sonra kahve öğüttü, hazırladı ve bu arada olanları biraz şaşırttı. Çünkü o zamana kadar mutfakta çalışan bir erkek görmemişlerdi. Geceyi anneye eşlik ederek geçirdi. Onun kararlı ketum tavrı birçok kimseye akraba olduğunu düşündürdü. Ertesi sabah gömülme işini organize etti ve tabutu mezara öyle bir üzüntüyle indirdi ki Bayan İnes bu yabancının oğlunun babası olmasını arzu etti. Mezarın üzerindeki toprağı sıkıştırdıktan sonra Riyad Halabi çevresindekilere döndü ve mendiliyle ağzını kapatarak genel öç alma isteğini akla yakın biçimde yönlendirmeyi amaçlayan bir öneride bulundu ve hepsi kabul etti. Herkes mezarlık dönüşü mango topladı. Torbalar, sepetler, çantalarla arabaları doldurdular ve katilin evine yollandılar. Katil onların geldiğini görünce ateş ederek korkutup kaçmak istedi. Sonra nehirdeki kamışlar arasına gizlendi. Kalabalık sessizce ilerledi, evi çevirdi, camları kapıları kırdı, elindekileri odalara boşalttı. Sonra yeniden mango getirmeye gittiler. Ağaçlarda tek bir tane kalmayıncaya kadar bütün gün mango topladılar ve evi tavana kadar doldurdular. Meyve suyu tüm duvarları ıslatıp tatlı bir kan gibi döşemeye kalkıyordu. Akşam olup evlerine dönünce katil sudan çıktı, arabasını aldı ve dönmemek üzere kaçtı. Bunu izleyen günlerde güneş evi ısıttı, onu mangoların hafif ateşte piştiği büyük bir tencereye dönüştürdü. Bina toprak rengine boyandı, yumuşadı, parçalandı, çürüdü ve yıllarca tüm köye marmelat kokusu saldı. O günden sonra Riyad Halabi kendini Aguasantalı olarak kabul etti. Oranın insanları da onu böyle kabul ettiler ve Halabi orada eviyle dükkanını kurdu. Çoğu ev gibi onunki de gölgelik olsun diye çok yapraklı yüksek palmiyeler, eğrelti otları ve bazı meyve ağaçlarının yetiştiği bir avlunun çevresine dizilmiş odalarıyla dört köşeli bir evdi. Bu avlu evin yüreğini oluşturuyordu. Yaşam orada geçiyor, bir odadan diğerine buradan geçiliyordu. Riyad Halabi avlunun ortasına taşlar arasından akan suyun eşsiz çıkırtısı ruhu sakinleştiren geniş, iç açıcı bir Arap şadırvanı yaptırdı. Bahçeyi çevreleyen seramik kanallar açtı ve her odaya içinde çiçek yapraklarının yüzdüğü ve kokusuyla iklimin boğuculuğunu hafifleten porselen kaplar koydu. Evin tıpkı zenginlerinki gibi birçok kapısı vardı ve zamanla dükkana yer verecek kadar büyütüldü. Öndeki üç büyük salon dükkandı. Arkada odalar, mutfak ve banyo bulunuyordu. Yavaş yavaş Riyat Halabi'nin dükkanı bölgenin en iyi iş yapan yeri oldu. Orada her şey satın alınabiliyordu. Yiyecek, gübre, dezenfektan ilaçlar, kumaş, ilaç. Eğer envanterde görünmeyen bir şey olursa gelecek yolculuğunda iletilmesi için ısmarlıyorlardı. Sonraları dükkanın adını eşi Zulema'nın onuruna Doğu'nun incisi koydu. Aguasanta tahtadan, kamıştan evleriyle şosenin kenarına kurulmuş ve en ufak bir ihmalde kendisini yiyip tutacak vahşi bitki örtüsüne karşı baltalarla korunması gereken mütevazı bir köydü. Ne göçmen dalgası ne de modernliğin gürültüsü oraya kadar ulaşabilmişti. Halk sevimli ve zevkler basitti. Eğer Santa Maria hapishanesi yakın olmasaydı bu bölgede de bir çöl gibi küçük bir köy olarak kalırdı. Polis merkezi ve genele buraya kentsel bir hava veriyordu. Yaşam haftanın 7 günü sürprizsiz geçiyordu. Fakat cumartesileri hapishanede nöbet değişimi ve nöbetçiler farklılıklarıyla halkın normal yaşamını değiştirerek eğlenmeye geliyorlardı. Köyün sakinleri sanki bu gürültülü ormandaki maymunlardan geliyormuş gibi aldırmamaya çalışıyorlar ama yine de kapılarını kapıyor ve kızlarını içeriye kilitleme önlemini alıyorlardı. O gün Kızılderililer de bir muz, bir yudum likör ve ekmek dilenmeye geliyorlardı. Uzun kafileler halinde paçavralar içinde çocuklar çıplak, ihtiyarlar küçülmüş, kadınlar her zaman hamile olarak gözlerinde hafif bir alay, arkalarında cüce bir köpek sürüsüyle geliyorlardı. Rahip onlar için birkaç kuruş ayırıyor ve Riyat Halabi de onlara bir sigara veya biraz şeker veriyordu. Onun gelişine kadar ticaret karayolundan geçen şoförlere tarım ürünleri satışından ibaretti. Gençler güneşten korunmak için sabah erkenden tenteleri kuruyorlar, meyve ve sebzelerini, peynirlerini bir sandık üzerine yerleştiriyor ve sinekten korumak için devamlı yelpazeliyorlardı. Eğer şansları varsa bir şeyler satıyor ve eve birkaç kuruşla dönüyorlardı. Riyat Halabi petrol kuyularında yük taşıyan ve boş dönen kamyonlarla Aguasanta'dan başkente sebze götürmeleri için anlaştı. Ürünlerin kendi ülkesinden bir arkadaşının bulunduğu merkez pazarına götürülmesini sağladı ve böylece köye biraz refah getirmeyi başardı. Kentte tahta, çömlek, hazır işlerine ilgi duyduğunu görünce turistik dükkanlarda satmak üzere komşularını bu el sanatlarını üretmeleri için yüreklendirdi ve 6 aydan daha az süre içinde birçok ailenin en önemli geçim kaynağı haline geldi. Kimse onun yeteneklerinden kuşkulanmıyor ve fiyatları tartışmıyordu. Çünkü bu uzun beraberlikleri süresince namusluluğu kanıtlamıştı. Dükkanı Aquasanta'nın ticaret merkezi olmuştu. Bölgenin tüm ticareti onun elinden geçiyordu. Dükkanı genişletti, başka odalar ekledi, mutfak için özel bakır kapkacak aldı. Çevresine memnun bir ifadeyle baktı ve bir kadını rahat ettirecek her şeyi olduğuna karar verdi. O zaman annesine kendisine doğduğu yerden bir kız bulmasını yazdı. Zulema onunla evlenmeyi kabul etti çünkü güzelliğine karşın bir koca bulamamıştı. Üstelik aracı kadın kendisine Riyat Halabi'den söz ettiğinde 25 yaşına gelmişti. Onu tavşan dudaklı olduğunu söylediler fakat kendisi bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu ve onu gösterdikleri fotoğrafta yalnızca dudağı ile burnu arasında bir gölge seçiliyordu. Bu da eğri bir bıyığa benziyordu ve evlenme için bir engel değildi. Annesi onu dış görünüşün aile kurmada önemli olmadığına inandırdı ve her türlü seçim evde kalmaktan ve evli kız kardeşlerinin hizmetçisi haline gelmekten daha iyiydi. Üstelik eğer iyi niyetli olunursa koca bir gün sevilir. İki kişinin beraber yatıp dünyaya çocuk getirdikten sonra birbirlerini takdir etmeyi öğrenmeleri Tanrı'nın emridir, diyordu. Öte yandan Zulema, talibinin Güney Amerika'da yerleşmiş zengin bir tüccar olduğunu sanıyordu ve bu egzotik isimli yerin nerede olduğunu bilmese bile kendisinin yaşadığı sinek ve fare dolu bu köyden çok daha güzel olduğuna inanıyordu. Riyat Halabi annesinden olumlu yanıt alınca Aguasanta'daki dostlarına veda etti, dükkanıyla evi kapattı ve 15 yıldır ayak basmadığı ülkesine doğru yola çıktı. Ailesinin kendisini tanıyıp tanıyamayacağını merak ediyordu çünkü kendini başka biri olarak görüyordu. Sanki Amerika'nın iklimi ve yaşamın güç koşulları onu yeniden yontmuştu. Oysa gerçekte pek değişmemişti. Her ne kadar kocaman gözlü, çengel burunlu, zayıf delikanlı yerine şişmanlamaya, göbek bağlamaya eğilimli biri ise de yine utangaç, duygusal ve güvensizdi. Zulema ve Riyad Ali abinin düğünü tüm şaşasıyla yapıldı. Çünkü damat her şeyi karşılayacak paraya sahipti. Gerçek eğlenceleri unutmuş bu yoksul köyde unutulmayacak bir olay oldu. Tek kötü işaret tüm hafta boyunca çölden esen hamsin rüzgarıydı. Kumlar her tarafa dağıldı, evlere doldu, elbiselere oturdu, cildi çatlattı ve düğün günü geldiğinde nişanlıların kirpikleri kum doluydu. Fakat bu ayrıntı kutlamayı engellemedi. Düğünün birinci günü gelinin arkadaşları ve her iki tarafın akrabası olan kadınlar gelinin çeyizini, çiçekleri, pembe kurdeleleri görmeye geldiler. Lokum, keçi boynuzu, badem ve fıstık yerken öyle neşeyle bağırıyorlardı ki sesleri sokağa aşıp erkekler kafesine kadar ulaşıyordu. Ertesi gün Zulema'yı törenle hamama götürdüler. Grubun başında erkeklerin yedi hafif elbise içindeki geline bakmalarına engel olmak için zilli tef çalan yaşlı bir adam gidiyordu. Riyad Halabi'nin akrabalarının iyi beslenmiş olup olmadığını ve vücudunda izler taşıp taşımadığını görmeleri için gelinin elbiseleri çıkarıldığında annesi adet olduğu üzere ağlamaya başladı. Gelinin ellerine kına yaktılar, bal mumuyla vücudunun tüylerini temizlediler, kremle masaj yaptılar. Saçlarını taklit incilerle ördüler, şarkı söylediler, dans ettiler. Üçüncü gün annesi ruhunu sevgiyle ve samimiyete açması için kızının alnına anahtarla dokundu. Ve Riyad Halil abi'nin babası gelini evliliğe tatlılıkla girmesi için bal sürülmüş terlikler giydirdi. Dördüncü gün gelin basit uzun bir elbise giyerek kendi eliyle yaptığı yemekleri kayınpederine ve kayınvalidesine sundu ve etin sert, kuskusun tuzsuz fakat gelinin güzel olduğunu söylediklerinde gözlerini yere indirdi. Beşinci gün açık saçık şarkılar söyleyen üç adamın karşısında Zulema'nın ciddiyetini ölçtüler fakat o tülün arkasında ciddiyetini korudu ve bakire yüzüne karşı söylenen her şarkı paralarla ödüllendirildi. Diğer salonda erkekler eğleniyordu ve Riyad Halabi komşularının şakalarına katlanıyordu. Altıncı gün belediyede evlendiler ve yedinci gün kadıyı kabul ettiler. Davetliler armağanları yeni evlilerin ayakları dibine koyarak fiyatını yüksek sesle söylediler. Anne ve babası son tavuk suyunu Zulema ile içtiler ve sonra ona adet üzere isteksiz isteksiz kocasına teslim ettiler. Akraba kadınlar onu gerdek odasına götürdüler, elbisesini çıkarıp gecelik giydirdiler. Sonra sokaktaki adamların yanına giderek saflığın simgesi olan kanlı çarşafın pencereden sallanmasını beklediler. 12. ayrımın sonu, sayfa 121.